Ayırım 36, sayfa 281, bölüm 26, 63. Esrarengiz ölüm gangster dünyasının hesaplaşması olabilir. Geçtiğimiz akşam Union Caddesi'nde bir apartmanda bulunan erkek cesedinin New York gangster dünyasından olduğu teşhis edildi. Yeraltı dünyasında çekiç reçi olarak tanınan Richard Ginelli, şantaj, kaçakçılık, uyuşturucu satmak ve cinayet suçlarından 3 kez yargılanmıştı. Ginelli'nin olaylarıyla ilgili olarak yürütülmekte olan bir soruşturma, 1981 yılında şahitlerin birkaçının kaza sonucu ölümlerinden sonra delil yetersizliğinden kapatılmıştı. Maine Eyalet Savcılığına yakın bir kaynaktan öğrenildiğine göre, ölüm şeklinin garipliğinden dolayı olayın gangster dünyasının işi olduğu maktül dün gece teşhis edilmeden önce belirlenmişti. Gene aynı kaynağın bildirdiğine göre Ginelli'nin bir eli kopartılmış alanına kanla domuz yazılmıştı. Ginelli'nin büyük kalibreli bir silahla vurulmuş olduğu düşünülmekle birlikte eyalet polisi balistik memurları bulgularını açıklamamış, yalnızca bir memur durumu alışılmışın dışında diyerek değerlendirmişti. Bu yazı Billy Halleck'in o sabah almış olduğu Bangor Daily News gazetesinde çıkmıştı. Billy son kez haberi gözden geçirip arkadaşının bulunmuş olduğu binanın resmine baktıktan sonra gazeteyi rulo yaparak Connecticut Eyaleti Belediyesi'nin "Çöpünüzü buraya atınız" yazılı çöp kutularından birinin içine attı. Bütün mesele bu zaten. Ne dediniz bayım? Bunu soran 6 yaşlarında saçları renkli tokalarla tutturulmuş, çenesinde kurumuş çikolatanın izleri belli olan bir kız çocuğuydu. Köpeğini gezdirmekteydi kız. Billy bir şey yok diyerek kıza gülümsedi. Kızın annesi korku içinde "Mercy" diye bağırdı. "Buraya gel." Mercy, "Peki, iyi günler" diyerek koştu. "İyi günler tatlım." Billy kızın beyaz minik köpeğini çekiştirerek annesinin yanına koşmasını izledi. Kız daha annesinin yanına henüz varmıştı ki azarlama başladı. Billy kız çocuğu için üzüldü. Linda'nın 6 yaşlarındaki hali gelmişti gözünün önüne. Ama aynı zamanda kendisine olan güvenine de yerine gelmişti. Tartı 5 kilo almış olduğunu göstermişti o sabah. Ayrıca 6 yaşında bir kız çocuğu bile olsa herhangi birisi tarafından normal bir insan gibi muamele görmek için iyi gelmişti kendisine. Kız belki de dünya üstünde Fener Kulesi gibi bir sürü insanın olduğunu düşünmüş bile olsa. Dünü Kuzeydoğu Limanı'nda dinlenmekten çok aklını başına toplamaya çalışmakla geçirmişti. Tam aklını başına topladığını sandığı anda gözü pastaya ilişiyor, aklı gene karışıyordu. Ancak akşam karanlığına doğru ucuz alüminyum kalıplı pastayı arabanın bagajına koyunca biraz rahatlayabildi. Hava karardıktan sonra aklı başında fakat çok yalnız bir haldeyken eski kalın adres defterini açarak içinden Rod Simpson'ın Westchester'daki telefon numarasını buldu. Kısa bir süre sonra kendisinden haber almaktan son derece hoşnut olan Linda ile telefon konuşmaktaydı. Kızı gerçekten de hakkındaki Res Gazete'yi ortaya çıkarmıştı. Bunun ortaya çıkışındaki olaylar zinciri Billy'nin anladığı veya anlamak istediği kadarıyla alçakça ve barizdi. Mike Houston olayı karısına anlatmıştı. O da büyük bir olasılıkla sarhoşken bunu büyük kızına anlatmıştı. Houston'ların kızıyla Linda geçen yıl çocukça bir anlaşmazlık yüzünden darılmışlar. Samantha Houston da Linda'ya sevgili ihtiyar anasının sevgili ihtiyar babasının hasır örme fabrikasına yollamaya hazırladığını bildirmek için ayaklarını kıçına vurarak vuracak şekilde koşmuştu. "Sen ona ne söyledin?" Linda'nın kıçına bir şemsiye sokmasına demesiyle Billy gözlerinden yaşlar akana kadar güldü. Aynı zamanda da üzülmüştü ruhunun bir bölümü. Evden ancak 3 haftadır ayrı olmasına karşın kızı sanki bir süre içinde 3 yaş daha almıştı. Linda ondan sonra Samantha'nın doğru söyleyip söylemediğini öğrenmek için dosdoğru eve Heidi'ye gitmişti. Billy evde ne oldu diye sordu. Korkunç bir kavga çıktı ve ben de Rhoda teyzelere gitmek istediğimi söyledim. O da belki de bunun en iyi şey olduğunu söyledi. Billy bir an durakladıktan sonra "Linda, belki de öyle veya böyle sana benim deli olduğumu söylemem gerekiyor" dedi. Linda sanki azarlar gibi bir tonda "Aman baba, bunu zaten biliyorum" dedi. "Ve de iyileşiyorum, kilo almaya başladım." Kızı o denli bağırdı ki almacı kulağından uzaklaştırmak zorunda kaldı. "Gerçekten mi? Hakikaten mi? Vallahi." "O baba, harika bir şey bu. Doğru söylüyorsun değil mi?" "İzci yemeğini." Bir yandan da gülümsemekteydi. "Ne zaman eve dönüyorsun?" Ve de ertesi sabah yola çıkarak en geç akşam saat 10 gibi kendi evinin kapısında kendi isteğiyle girmeyi düşünen Billy yanıtladı. "Bir hafta falan sürer tatlım. Biraz daha kilo almak istiyorum. Görüntüm hala çok iyi değil." Linda sıkkın bir sesle "O" dedi. "O pekala." "Fakat gelmeden önce en azından 6 saat öncesinden evde olabilmen için sana telefon ederim. Belki de Mohonk'tan dönüşümüzde hazırlamış olduğun lazanyadan yaparsın da biraz daha kilo alırım." "Siktir," dedi kızı gülerek ama aynı anda kendisini toparlayarak sustu. "Hop, özür dilerim baba." "Özür kabul edilmiştir. Bu arada neredeysen orada Rodalarla kalmayı sürdür. Eve gidip de daha fazla hırgür yapmanı istemiyorum." Kızının "zaten sen gelmeden önce evde olmak istemiyorum" diyen sesindeki prensip sahipliği kişiliği fark etti. Heidi de Linda'nın bu değişikliği fark edebilmiş miydi acaba? Belki de bir gece önce onun sesinde sezmiş olduğu yeisin nedeni bunu fark etmiş olmaktan kaynaklanmaktaydı. Linda'ya onu sevdiğini söyleyerek telefonu kapattı. İkinci gece uykusu daha çabuk gelmesine karşın gördüğü rüyalar gene kötüydü. Birisinde Cinelli'nin bagajın içinden dışarı çıkartılması için bağırmasını duydu. Fakat bagajı açtığında karşısındaki Cinelli değil, Taduz Lemke'nin asırlık gözlerine ve kulağındaki altın halkaya sahip çırılçıplak, uğursuz bir oğlan çocuğuydu. Çocuk kanlı parmaklarını bileğe uzatmaktaydı. Bir yandan da gülüyordu. Gülerken açılan ağzında gümüş iğnelerden oluşan dişleri görünmekteydi. "Pur farkada ansiktet," dedi oğlan çocuğu inler gibi, insancıl olmayan bir sesle. Billy bu sese uyandı. Buz gibi ter içinde o soğuk gri Atlantik sahilinin seher vakti 20 dakika sonra moteldeki hesabını kapatarak güneye doğru yola çıktı. 8'e çeyrek kala muhteşem bir kahvaltı için mola verdi. Fakat girdiği kahvenin önündeki bayiden almış olduğu gazetede okuduğu haber tüm iştahının kaçmasına neden oldu. "Gene de kahvaltımı engelleyemedi," diye düşündü kiralık arabasına dönerken. Çünkü kilo almam da şu anda en önemli meselelerden biri. Pasta hala sıcak, hala kalbi atar durumda. Yanındaki koltuğun üstünde durmaktaydı. Pastaya bir göz attıktan sonra arabayı çalıştırarak meyilli park alanından çıktı. Bir saatten daha kısa bir zamanda evinde olacağını fark ettiği zaman içinde garip, sevimsiz bir duygu vardı. Onun ne olduğunu anlayana kadar bir 20 mil daha gitmesi gerekti. Artık anlamıştı. Heyecan. Bölüm 27. Çingene Pastası. Kiralık arabasını garajın önündeki kendi Buick'in arkasına park ederek tek bagajı olan Klugel el çantasını aldı ve çimenlerin üstünden evine doğru yürümeye başladı. Her zaman onun için iyiliğin, güven ve konforun simgesi olan yeşil panjurlu beyaz evi şimdi gözüne garip, hatta çok yabancı görünmekteydi. Kentli beyaz adam burada yaşadı diye düşündü. Ama artık onun evine dönmekte olduğundan emin değilim. Çimenlerin üstünden geçmekte olan bu adam artık bir çingene gibi hissetmekteydi kendisini. Çok sıska bir çingene gibi. Yanlarını iki fenerin süslediği ön kapı açıldı. Haydi göründü. Üstünde Billy'nin o güne değin görmüş olduğunu hatırlamadığı kırmızı bir eteklik ve kolsuz beyaz bir bluz vardı. Saçlarını da çok kısa kestirmiş olduğundan Billy bir an için şaşkınlığa düşerek onun Heidi olmadığını, aksine biraz ona benzeyen başka bir kadın olduğunu sandı. Bembeyaz bir yüz, kapkaranlık gözler, dudakları titrer bir halde ona baktı. Billy, "benim," diyerek olduğu yerde durdu. Durdular ve birbirlerinin yüzüne baktılar. Heidi'nin yüzünde parçalanmış umut kırıntıları, Billy ifadesiz, hayır, bir ifade olmalıydı ki Heidi bir an sonra patladı. "Tanrı aşkına Billy, bakma bana öyle, dayanamıyorum." Yüzünde bir gülümsemenin belirdiğini algıladı. İçinde ise ölü bir gülün yüzeyinde bir şey yüzer gibiydi. Fakat gülümsemesi idare eder durumdaydı herhalde. Çünkü Heidi bunu kendi titrek gülümseme denemesiyle yanıtladı. Karısının gözlerinden yaşlar yanaklarından akmaya başladı. "Zaten hep böyle kolay ağlarsın sen," diye aklından geçirdi. Heidi basamaklardan inmeye başladı. Çantasını yere bırakarak ona yürüdü. Yüzündeki ölü gülümsemeyi hissetmekteydi hala. "Yiyecek ne var?" diye sordu. "Açlıktan ölüyorum." Haydi, biftek, salata, koca bir tabak kızarmış patates, taze fasulye ve tatlı olarak da kremalı yaban mersininden oluşan muhteşem bir yemek hazırladı ona. Billy her şeyi sildi süpürdü. Haydi açıkça söylememesine karşın her hareketiyle, her bakışıyla aynı mesajı yollamaktaydı. Bana ikinci bir şans tanı Billy. Lütfen bana ikinci bir şans daha ver. Billy bunu bir bakıma gülünç, ihtiyar çingenenin hoşlanacağı türden komik buldu. Ve yavaş yavaş gece yarısı yaklaşırken karısının hareketlerinden bir anlam daha çıkarttı. Ferahlama. Affedildiğini hissetmekteydi. Billy'e göre hava hoştu. Zaten bütün mesele karısının affedilmiş olduğunu düşünmesi değil miydi? Heidi kocası yemek yerken karşısında oturdu. Arada bir Billy'nin solgun yüzünü elleyerek art arda sigara içerek onu dinledi. Billy karısına çingenelerin asıl kuzeye kadar izlediğini, Kirk Pinchley'den aldığı fotoğraflarla onları sonunda Bar Harbor'da nasıl bulduğunu anlattı. Bu noktada Gerçek ve Billy Halleck birbirinden ayrıldılar. İkisinin de umduğu dramatik yüzleşmenin beklediği gibi sonuçlanmadığını söyledi Heidi'ye. İlk başta ihtiyar adam olmak üzere hepsi onunla alay etmişlerdi. İhtiyar çingene, ben sana büyü yapmış olsaydım şimdiye değin çoktan yerin altını boylamış olurdun demişti. Sihirbaz mıyız biz? Bütün kentli beyaz adamlar bizi sihirbaz veya büyücü sanır. Eğer öyle olsaydık eski püskü arabalarla, karavanlarla üstümüz başımız yırtık pırtık kent kent dolaşır mıydık? Bizde büyü yok kentli beyaz adam. Biz sadece gezgin panayırcılarız. Paraları ceplerini yakan köylüleri işimizi görür, başka yere gideriz. Haydi şimdi gençlerimizin üstüne saldırma da çek git buradan. Büyüyü onlar bilir, adı da kaburga kırma büyüsüdür. Gerçekten sana kentli beyaz adam mı dedi? Billy gülümsedi. Evet, aynen öyle dedi. Heidi'ye ondan sonraki 2 günü yemek bile yiyemeyecek bir halde motel odasında geçirmiş olduğunu anlattı. 3. gün, yani gelmeden 3 gün önce odadaki tartıya çıktığında çok az yemiş olduğu halde bir süre içinde 1,5 kilo almış olduğunu görmüştü. Bunun üstünde düşününce bunun tepsideki süpürüp de 1,5 kilo daha zayıflamış olabileceğinden daha garip bir şey olmadığını gördüm dedi. İşte bu düşünce içinde bulunduğum bunalımdan beni kurtardı. Motel odasında bir gün daha kalarak şimdiye değin hayatımın en derin düşünmesini yaptım. Sonunda Glassman kliniktekilerin haklı olabileceğini anladım. Hatta sevimsiz, küçük çüklü Michael Houston bile biraz haklı olabilirdi. Haydi koluna dokularak Billy dedi. Aldırma, onu görünce ağzıma almayacağım. Ama belki bir dilim pasta yedirebilirim. Bu düşüncesine yüksek sesle güldü. Neye güldün? Yok bir şey. Neyse, sorun Huston'du. Glassman'dakileri, hatta senin bile bu gerçeği bana zorla kabul ettirmeye çalışmanızdı. Halbuki benim her şeyi kendimin algılamasına ihtiyacım vardı. Basit bir suçluluk duygusu arttı galiba biraz da paranoid hayal görme ve istekli kendini aldatma. Ama sonuçta Heidi, ben biraz haklıydım. Bütün yanlış nedenlere karşın hep onu bir daha görmem gerektiğini söyledim. Ve sırrın çözülmesini de bu sağladı. Ama beklediğim gibi olmadı. Başka. Anımsadığımdan daha kısaydı adam. Ucuz bir Timex saat kullanıyor, Brooklyn şivesiyle konuşuyordu. Büyüye böyü diyordu. Sanırım hayallerime en çok da o yıktı. Sanki Tony Curtis'in benim babam Boralidir demesi dinler gibiydim. Hani o Araplarla ilgili filmlerdeki gibi. Böylece telefonu açtım ve holden müzikli saatin sesi geldi. Gece yarısı oldu. Haydi bakalım. Bulaşıkları yıkamana yardım edeyim dedi Billy. Ben yaparım diyerek kollarını kocasına doladı. Eve döndüğüne çok sevindim Billy. Sen yukarı çık, çok yorgun olmalısın. Yo, iyiyim ben dedi. Sadece parmaklarını birden aklına bir şey gelmiş gibi şaklatarak neredeyse unutacaktım. Arabada bir şey bıraktım dedi. Ne unuttun? Yarına kadar bekleyemez mi? İçeri alsam daha iyi olur diyerek gülümsedi. Sana getirdim. Kalbi göğsünü yırtarcasına çarparak dışarı çıktı. Anahtarları elinden düşürdü, almak için eğildiğinde başını arabanın tamponuna vurdu. Elleri o denli titremekteydi ki anahtarı kilide zorlukla sokabildi. Pasta hala canlıysa diye düşündü. Görür görmez haykırarak fırlatır Heidi korkudan. Bagajı açtı, içinde kriko ve yedek lastikten başka bir şey göremeyince neredeyse kendisi korkudan çığlığı basacaktı. Sonradan pastayı ön koltuğa bırakmış olduğunu anımsadı. Bagaj kapağını sertçe vurarak aceleyle yan tarafa gitti. Pasta orada durmaktaydı. Tahmin ettiği gibi kabuğu sessiz ve sakin uyumaktaydı. Aniden ellerinin titremesi geçiverdi. Heidi kapının önünde durmuş kendisini izlemekteydi. Pastayı da alarak karısına gitti ve onu Heidi'nin elleri arasında bıraktı. Hala gülümsüyordu. Siparişleri getirdim diye aklından geçirdi. Siparişleri getirmek de bütün mesele buralardan bir tanesiydi. Yüzündeki gülümseme arttı. Vodka. Karısı pastanın üstüne eğilerek kokladı. Böğürtlenli pasta, en sevdiğim. Biliyorum. Daha hala da sıcak. Teşekkür ederim. Benzin almak için Starford'a sapınca oradaki kilisede kadınların yardımına bir kermesi varmış diye gülümsedi. Kafanda bigudilerle kapıya fırlasan sana ikram edecek bir şeyim olsun diye düşündüm. Ah Billy, yeniden ağlamaya başlamak üzereydi. Pastayı tek eliyle garsonların tepsi tutması gibi tutarak diğer eliyle de kocasına sarıldı. Billy'yi öperken pasta eğri durmaktaydı. Billy kalbinin göğsünü yırtarcasına çarptığını hissederek dikkat diye bağırdı ve pasta tam kalıptan düşecekken yakaladı. Tanrım ne kadar da beceriksizim diyerek güldü ve önlüğünün ucuyla gözlerini kuruladı. Sen bana en sevdiğin pastayı getiriyorsun, ben de sarsakça neredeyse gömleğime... Sinirleri bir anda iyice bozuldu. Billy'nin göğsüne kapanıp hıçkırmaya başladı. Billy bir eliyle karısının yeni stil kısacık saçlarını okşarken diğer eliyle de tutmakta olduğu pasta ani bir harekette olur da devrilir korkusuyla karısından olabildiğince uzakta tutmaktaydı. Billy eve döndüğünde o kadar seviniyorum ki diye ağlamasını sürdürdü. Karısı, yaptıklarımdan dolayı benden nefret etmiyorsun değil mi? Söz ver, benden nefret etmeyeceğine söz veriyor musun? Saçlarını yumuşakça okşayarak söz veriyorum dedi. Haklıymış, hala sıcak. Hadi içeri girelim mi, ha? Ayarım sonu sayfa 290.